Ayrım 29.
O gece koğuşlar sohbete daldı. Bazıları 3-5 ay içerisinde sivil elbiseleri alabileceklerini iddia etti. Bazıları da bu süreyi bir yıla çıkardı. Birkaç kişi hariç çoğunluk bu görüşe güldü. Sivil elbiseleri 2 yıla kadar alamayacaklarını söyleyenler ise ciddiye alınmadı. Dayak sorunu üzerinde de uzun uzun konuşuldu. Tantana Yusuf, tahtacopların devreye gireceğini, görünmemiş bir dayak ziyafetine tanık olacaklarını söyledi. Arap İbo, asıl dayağı eşofman ve pijamaların alınması sırasında don atlet bırakmak istedikleri zaman yiyeceklerini belirtti. Mahkumun bir bölümü, idarenin mahkumu don atlet bırakacağına inanmadığını ileri sürdü. Tavas, başlayan direnişin şerefine bir paket süt içti. Mazgaldan koridora sevinçle, "Babalan da gel!" diye bağırdı. Canavar, direnişe başlamanın şerefine yarın 10 katlı pasta yapılmasını önerdi. Öneri coşkun alkışlarla onaylandı. Yalnız canavar herhangi bir baş ağrısı ihtimaline karşı kendi pastasının 15 katı olmasını rica etti. Gülüşmelerle bu öneri de onaylandı. Pasta masrafları koğuşun ortak ihtiyaçları için kurulan koğuş fonundan karşılanacaktı. Baltar karısına ve çocuklarına artık mahkuma dayak attırmayacağım diye söz vermişti. Yüzbaşı operasyonun başına geçmesini söyleyince hasta olduğunu, kalp sıkışması belasına düştüğünü, Drej Davut'un bu konularda çok ustaca hareket ettiğini, operasyonları onun yönetmesini önerdi. Yüzbaşı karşı çıktı ama hastalık gerekçesine dayandığı için ısrarlı olamadı. Ertesi sabah Baltar doktora çıktı. Bir haftalık rapor aldı. Yüzbaşı ise bölüğü topladı. Her askere bir lastik, bir de tahta cop dağıttı. İtfaiye hortumunun suyu daha tazikli fışkırtması için tüm cezaevinin sularını kestirdi. Ana deponun dolmasını sağladı. Başsavcı dahil olmak üzere tüm savcıları ve müdürleri yanına alarak kalabalık bir asker ve gardiyan topluluğuyla ana koridora girdi. Her koğuşun kapısına 2 gardiyan, duvar mazgallarına ise birer gözcü dikti. Doktorları revire çağırdı. Koridorlardaki uğultuyu, fısıltıları, komut seslerini, sürüklenen büyük yangın hortumunun hışırtısını dinleyen mahkum, bu durumun aramaya hiç benzemediğini, ciddi bir operasyon olduğunu hemen anladı. Zulalar sağlamlaştırıldı. Tahta coplardan korunmak için kat kat giyildi. Geniş pijama ve eşofmanların altında bacaklar ve kollar sargılı, korunaklı hale getirildi. Gözlüklü olanlar gözlüklerini çıkardı. Çıkmasın diye ayakkabıların bağları iyice çekildi, sıkı sıkı düğümlendi. Ne olur ne olmaz diye hemen herkes işedi. Benzini seyretmek için aynaya bakanların sayısı arttı. Birkaç kişi dakika tutarak nabız atışlarını saydı. Korkmadığını, heyecanlanmadığını belli etmek için yalancıktan gülenler, türkü mırıldananlar, şakalaşanlar oldu. C2 koğuşuna en önde başsavcıyla yüzbaşı girdi. Yüzbaşı nöbetçi gardiyana bahçe kapısını açtırdı. Tüm C2'lileri bahçeye çıkardı. 55 mahkumun karşısına geçti başsavcı, ellerini arkasına attı. Devlete istediğinizi yaptıramazsınız. Tek tip elbiselerinizi üzerinizden çıkarıp atmakla devlet getirip sivil elbiselerinizi vermez size. Şu kapının köşesine yığdığınız elbiselerinizi alıp giymeniz en akıllı yoldur sizin için. Bizleri asker kişi ya da asker tutuklu statüsüne tabi tutamazsınız dedi Ziya. Tek tip elbiseleri giymeyeceğiz. Sivil elbiselerimizi istiyoruz. En doğal hakkımızı. Peki öyleyse üzerinizdeki elbiselerinizi çıkarıp şu çuvala atın. Üzerinizde sadece bir don bir atlet kalacak. Yünlülerimizi topladınız. Şimdi de eşofmanlarımızda, mintanlarımızda mı gözünüz? Yünlülerimizi aldığınızda ses çıkarmadık. Ama ses çıkarmadıkça insanlık dışı uygulamalarınızı tırmandırıyorsunuz. Üzerimizdekileri vermeyeceğiz. Zorla alabilirsiniz ancak. Kalabalıktan homurtular ve öfkeli itirazlar yükseldi. Bu tip yöntemler korsan yöntemleridir. Hiçbir güç insanlığa karşı işlediği suçları örtbas edememiştir. Sizler de örtbas edemeyeceksiniz. Biz şu duvarlar arasında suç işleriz, halkın haberi olmaz diye düşünmeyin. Gerçeğin sesi dikenli telleri aşar. Bizleri çıplaklığımızla mı yenmek istiyorsunuz? Savcı konuşulanları yanıtlama gereğini duymadı. Bakışlarıyla yüzbaşıya artık iş sana düştü diyerek bahçeyi terk etti. Aynı anda komando bölüğü ellerinde tahta coplarla mahkumu çember içine aldı. Son defa söylüyorum, üzerinizdeki elbiselerinizi çıkarıp atacak mısınız şu çuvala? uğultu halinde "Hayır!" sesi yükseldi. Aynı anda yüzbaşının düdüğüyle birlikte bölük saldırdı. Mahkum çok kısa bir anda dev bir küme şeklinde kenetlendi. Kol kola kenetlenme yöntemini önceden tasarlamış, denemiş gibiydiler. Kenetlenir kenetlenmez toplu sloganlara başladılar. "Yaşasın elbise direnişimiz! İşkenceler bizi yıldıramaz! Askerler zulme alet olmayın! Yıldıramaz bizleri ne çıplaklık ne ölüm! Kahrolsun zulüm!" Sloganlara diğer koğuşlar da katıldı. Uğuldamaya başladı cezaevi. "Yıldıramaz bizleri ne işkence ne ölüm! Kahrolsun zulüm! Askerler unutmayın kardeşiz! Generallere alet olma yüzbaşı!" İlk şiddetli dayağı kenetlenen 55 kişilik kümenin dışındakiler yedi. Başı şişenler, gözü moraranlar, burnu kanayanlar oldu. Asker tahtacoplarla peş peşe yüklenmesine rağmen dağıtamadı kenetlenmiş kümeyi. Yüzbaşı, "Bacaklarına ve ellerine vurun, tek tek koparın!" komutunu verdi. Coplar bacaklara, kollara, ellere, bileklere inmeye başladı. 55 kişinin gür sloganı sopa yiyenlerin inlemelerini, bağırtılarını boğuyordu. 10 dakika geçmesine rağmen kümeden bir tek kişiyi koparamamışlardı. Bu sırada iki er yangın hortumunu sürükleyerek bahçeye getirdiler. Vananın açılmasıyla kenetlenen kümeyi basınçlı suyla dağıtmaya çalıştılar. Gözetleme kulelerindeki jandarmalar kenetlenen ve basınçlı sudan yüzlerini korumaya çalışarak sloganlarını sürdüren C2'lileri seyrediyorlardı. İnip kalkan copları, kümeyi yarmak için mahkumun arasına sızan askerleri, "Dağıtın şunları!" diye bağıran ve copla mahkuma girişen yüzbaşıyı, güçlü tekmeler atan Drej Davut'u seyrediyorlardı. Dayağın en şiddetli anında bir grup güçlü kuvvetli asker, kenetlenenlerden bir grubun bacaklarına yapışarak çekmeye başladı. Birkaç asker bir kişiyi çekiyordu. İşte ilk kopmalar bu yöntemle oldu. Kopardıkları ilk 4 kişiyi yere yatırdılar yüzü koyun. Her birinin üzerine bir asker çıktı. "Onları tek tek yemekhaneye alıp soyun!" diye bağırdı yüzbaşı. Yemekhaneye getirdiklerini ortadaki kalın beton direğe yüzü dönük yapıştırıyorlardı. Gelenin her koluna bir asker yükleniyor, direği kucaklamasını sağlıyordu. İki asker soyuyor, birisi ise kıpırdayınca ya da konuşunca tahta copla vuruyordu. Asker bazılarının elbisesini üzerinde parçalayarak, bazılarınınkini ise normal soyarak çıkarıyordu. Atletik kollu olanlara kolsuz atlet veriliyor ve yatakhaneye kapatılarak kapısı kilitleniyordu. Yatakhaneye giren slogana katılıyor, kapıyı yumruklamaya çalışıyordu. Kenetlenmiş kümenin ortalarına yakın bir yerde duruyordu Ziya. Sloganlar arasındaki 3-5 dakikalık mola boşluklarından yararlanarak konuşuyordu. "Bizleri ezerek soyarak sonuç alamazsınız. Bu direnişin özünde yatan insan emeğine, insan onuruna duyulan tutkudur. Bir avuç para babasının, zulüm ve soygun tanrısının öfkesini kusuyorsunuz tepemize. Gözleriniz kördür. İnancımızın yüzümüze vuran aydınlığını göremeyecek kadar kördür. Kurşunları, sehpaları göze aldık. Tahta coplara, sulara ve don atlet kalana değin soyulmalara mı boyun eğeceğiz?" Bölük yarım saat içinde kenetlenmiş kümeyi önce ikiye böldü. Bölünen her gruba asker çoğunluğuyla yüklendi, dağıttı, şahane ve merhametsiz bir sopa ziyafetiyle yere yatırdı. Sonra da tek tek yemekhaneye alarak beton direği kucaklatmak suretiyle soydu. 55 kişi içinde sadece 4 kişiyi yarı baygın bir halde sürükleyerek attılar yatakhaneye. Bir saat içinde bahçedeki kitle soyularak yatakhaneye doldurulmuştu. 2-3 santim kadar su göllenmişti bahçede ve ince bir hüzün, ince bir acı çökmüş gibiydi aynasına suyun. Kırmızı bir mintan yayılmıştı. Birkaç ayakkabı vardı. Suyun dibinde beyaz düğmeler, kırık düğmeler, kara düğmeler parlıyordu. Gardiyanlar ıslak elbiseleri çuvallara doldurdu. Başsavcı yemekhane direğinin beyaz fonundaki ve döşemedeki kan izlerine baktı. "Gençlik enerjisi, dik kafalılık, yaratıcılık ve yıkıcılık!" diye mırıldandı. Yatakhanedekiler sloganlarını sürdürüyorlardı. "Başsavcı istifa! İnsanlık suçları unutulmaz! Kahrolsun faşizm!" Sloganları marş izledi. "Zulüm bir gün duracaktır, halk zinciri kıracaktır." Asker ana koridora çıktı. Yüzbaşı hortumun duvar mazgallarından sokulmasını ve yatakhanenin iyice ıslatılmasını emretti. Bacak kalınlığındaki hortum sırasıyla mazgallara sokulup yatakhane ve yataklar ıslatıldı. İlkin içeride bir ürkme oldu, sonra küfürler duyuldu. Sonunda koğuşun en gür ve en tecrübeli sesi, Ziya'nın sesi yükseldi. "Askerler, kardeşlerim, yoksul halkın, emekçi insanların çocukları. Beni dinleyin askerler. Bizi önce size dövdürerek soydurttular. Şimdi ise elinize yangın hortumunu vermişler. Size diyorlar ki bunların yataklarını ıslatın. Size diyorlar ki bunların içindeki devrim ateşini, direniş ateşini söndürün. Askerler, kardeşlerim, onlar yataklarımızı ıslatabilirler. Tıpkı devrim korkusuyla kendi yataklarını ıslattıkları gibi. Ama bizim her birimizin içinde bir devrim volkanı var. Şu zavallı hortumun hükmü nedir ki?" Çıplak insanların ateşi, gür sesi, soluğu ve teri, ranzalardan süzülen suların soluğuna karıştı. Hamama döndü yatakhane. Yatakhanenin ıslatılmasından sonra bölük B2 koğuşuna geçti. Hortumun çekilmesinden az sonra C2'liler slogana ara verdiler. Teninde tahtacopların hatırasını taşımayan bir tek insan yoktu. Birçok insanın kolları, bacakları, sırtı, omuzları siyahımsı, mor ve kanlı bir görünüm almıştı. Birkaç kişinin bacak ve bilek kemiği hafif ezilmişti. Kaşı patlayanlar, burun kemiği ezilenler, kafası kırılanlar, böbrekleri sızlayanlar vardı. Kaba etleri kanlanıp şiştiği için oturmakta güçlük çekenler çoğunluktaydı. Herkes gövdesini kontrol ederken, sağını solunu arkadaşına gösterirken Ziya, "Bu gibi olaylar buradaki yaşamımızın onurlu, militan, profesyonel yaşamımızın olağan bir parçasıdır," dedi. "Hiçbir şey olmamış gibi günlük yaşamımızı gülerek, oynayarak sürdüreceğiz. Şimdi toplu olarak şu suyu çıkaralım. Ranzalardaki suları silelim. Döşemeyi paspasla kurulayalım. Sonra da şu geniş yatakhane meydanında toplu olarak halaya duralım." Bir anda karıncalar gibi işe koyuldular. Sildiler, paspasladılar, kuruladılar. İki kişi tüm koğuşa bir büyük kova limonata yaptı. Cacoz Cemil, davul yerine kullanmak için boş su bidonunu koltuğunun altına aldı. Tüm koğuş iki sıra halinde halay düzenine girdi. Halayın başına Serkan geçti. Eline kırmızı bir mintan parçası aldı. "Halkın şerefine oynayacağız arkadaşlar. Tüm canlılar aleminin ve tabiatın büyük umudu, büyük kurtarıcısı Cesaret Ana'nın şerefine, güzelliğin şerefine oynayacağız arkadaşlar. Haydin bakalım, zindanın sinesinde tepinelim, zevkimiz güneş gibi ışısın." Serkan'ın işaretiyle Cacoz Cemil davulu gümbürdetti ve ağzını zurnalaştırdı. "Hop hop, haydi Allah, of yavrum." Beton zemin ve ranzalar titremeye başladı. Nöbetçi gardiyanlar duvar mazgallarından durumu anlamaya çalıştılar. Bir tanesi mazgaldan mahkuma görünmek istemeyen başsavcıya, "Toplu halde kol kola girmişler, oynuyorlar efendim," dedi. Savcı şaşırdı. "Nasıl yani, hepsi mi oynuyor?" "Evet, oynamayan kişi yok yatakhanede." Başsavcı kalçasını kaşıdı. Birkaç kez geğirdi. "Her şeyle alay ediyorlar, koskoca devletle alay ediyorlar," diye mırıldandı. B2 koğuşunun duvar mazgallarına doğru yürüdü. Aynı anda B2'den bağırmalar ve toplu sloganlar yükseldi. C2'liler halayı durdurdular. "B2'de soyma operasyonu başladı arkadaşlar," dedi Serkan. "Halaya 5-10 dakika ara verelim. Dayanışma sloganlarından sonra devam ederiz." Yönlerini pencerelere dönerek sloganlara başladılar. "Yıldıramaz bizleri işkenceler, baskılar, tretmanlar, cezalar. Yaşasın elbise direnişimiz. Bölük dışarı." Cezaevi yeniden sloganlarla çalkalanmaya başladı. A3 ile A1 koğuşu sloganlarla birlikte kapıları da dövüyordu. A1 koğuşundan gür sesli birisinin ajitasyonu çınlıyordu koridorlarda. C2'liler gülerek "Tavas başladı yine," diyorlardı. Tavasın susmasından sonra ağzını mazgala dayayarak Serkan başladı bağırmaya. "Derimizi soyun ne yazar yüzbaşı, derimizi. İnsanca yaşama kavgası, insanlığın en yüce kavgasıdır. Elindeki tahta cop bile sana karşıdır. Mayasında emek olan her şey işkenceye, dayağa, faşizme karşıdır. Askerlerini topla, koğuşları terk et yüzbaşı." Serkan'ın bağırdığı bitişik mazgaldan Cacoz Cemil girdi ajitasyona. "Koskoca emperyalizmle uğraşıyoruz. Ayağımıza dolaşma yüzbaşı." Koğuş sessizce güldü. "Şu dünyada işkence denilen lanetli varlığı sizin atalarınız icat etti. Bizim soyumuz bu işkence lanetini tüm aletleri, teknikleri, yöntemleri ve uygulayıcılarıyla birlikte mezara gömecektir. Bundan hiç kuşkun olmasın yüzbaşı. Askerlerini çek de başımızı ağrıtma. B-2'liler çok daha güçlü bir direnişle karşı koydular. Kocaman koğuş bahçesinin bir köşesinde kenetlendiler. Bölük kenetlenmiş kitleyi bahçenin merkezine kaydıramadı. Kitle böylece bir yanını duvarlarla korumuş oldu. Kenetlenmiş kitlenin en dışında olan ve dolayısıyla en fazla dayağı yiyerek bitkinleşen unsurlar, askerin anlık gevşemelerinden yararlanarak içeri, duvara ya da kenetlenmiş kitlenin merkezine doğru çekildi. Yerlerini daha az dayak yiyen güçlü, dayanıklı unsurlar aldı. Basınçlı su, dayak, küfür ve slogan festivali tam 2 saat sürdü. Kenetlenmiş kitle parça parça koparılarak eritildi. Don atlet haline getirildi ve yatakhaneye kapatıldı. İkindiye doğru yüzbaşı bölüğün yorulduğunu, moralmen sarsıldığını fark ederek koğuşlardan, koridorlardan çekti. "Hadi bakalım bugünlük bu kadar yeter. Gidin dinlenin oğlum, yarına hazır olun." Tahta coplardan ikisi kırılmıştı. Erlerin benzi sararmış, bakışlarına bıkkınlık ve kin oturmuştu. Yüzbaşı telsizle haber vermek için assubaylarla birlikte atlayıp evine gitti. Gece nöbetçisi olarak Duman Bey ile Drej Davut kaldı cezaevinde. Bölük bir günde 2 koğuşa operasyon düzenleyebilmişti. Operasyona tabi tutulan koğuşlar sakinleşmiş, sohbete girmişti. B2'de Tantana Yusuf, Lasonil merhemi ile arkadaşlarının yaralarını, ezik ve çürüklerini sıvazlıyordu. Soyulan her 2 koğuşta çıplak bırakma uygulamasını ve atılan dayakları kınamak için akşam sayımında ranzalardan inip sayım düzenine girmemeyi kararlaştırdılar. Ayrıca her 2 koğuş bundan sonra sayım düzenine girseler dahi sayı saymamayı oy birliğiyle ama birbirlerinden habersiz karara bağladılar. Akşam karavanasından önce Ziya başgardiyanı çağırdı. Tüm arkadaşlarının doktora çıkarak atılan dayakların raporla belirlenmesini istediklerini söyledi. Başgardiyan Gavur Veli durumu nöbetçi müdür Duman Bey'e iletti. Duman Bey bacaklarını masanın üzerine attı, yorgunluğunu koltuğa gömerek, "Vallahi başefendi bu iş benim boyumu aşar," dedi. "Şu anda mahkum sürüsünün çobanı olan başsavcı evindedir. Koyunun meselesini köpek halledemez. Git onlara söyle, meselelerini yarın çobana anlatsınlar." Gavur Veli güldü. Duman Bey'in görüşlerini az sonra C2'lilere bildirdi. Kapı mazgalının önünde toplanan kellelerden itirazlar yükseldi tabii. "Etimizdeki izlerin zamanla silinmesini istiyorlar kurnazlar. Zaman suçu örtbas etmez. Zaman insanlığa karşı işlenen suçları her daim açığa çıkarır. İşkencenin etimizdeki izini doktora çıkmayı geciktirerek silebilirsiniz. Ama ruhunuzdaki izini silebilecek misiniz? Başsavcıyı çağırın, onunla konuşmak istiyoruz." Gavur Veli şaşırdı eleştiriler sorular karşısında. "Arkadaşlar gözünüzü seveyim bu meseleyi benle tartışmayın. Yetkimi aşar, ekmeğimden olurum. Yarın başsavcıya anlatın," diyerek mazgalı kapattı. Akşam karavanasında köfte çıktı. Soyulan koğuşlar sevinçle karavananın başına yığıldılar. Gülüşler, alaylar, şakalar, yorumlar birbirine girdi. "Ulan şu sevgili köfte bir aydır ziyaretimize gelmiyordu. Nasıl oldu? Hayırdır inşallah?" "İdare demokratlaştı be, Allah'ıma demokratlaştı. Kamçıyı yedik, baklava böreği vermeseler azarız." "Vay senin geçmiş geçenine kurban olam idare, sevgilim ve hasretim idare, adi dümbük idare. Ah, mozik eti olacak da size dırdır kebabı yapacağım, parmaklarınızı yersiniz şerefsizim." "Dırdır kebabı da neymiş ulan? Yusuf sende de amma cincibaz icatlar var." Adam başına 1 kepçe köfte suyu, 4 ya da 5 tane de köfte düşmüştü. Köfteden sonra çay ısmarladılar. Sigaralarıyla seviştiler zevkle. Sayım kafilesinin en önünde C2'ye giren Drej Davut, herkesi ranzasında görünce şaşırdı. Asker ve gardiyan topluluğuyla birlikte koğuşun ortasına dikildi. "Yahu aslanım siz manyak mısınız nesiniz? Şimdi de sayımın ırzına mı geçmek istiyorsunuz?" Ranzalardan, "Önce doğru konuş, ağzını bozma," sesleri yükseldi. "Horozlanmayın aslanım, horozlanmayın. Önce şöyle inin bakalım. Sayım düzenine girin. Sayımı aldıktan sonra adam gibi konuşalım. Koğuşumuza karşı girişilen işkence ve soyma operasyonunu protestodur bu tavrımız," dedi Ziya. "Dilekçeyle protesto edin aslanım. Bizi niye güç duruma düşürüyorsunuz?" "Amacımız hiçbir zaman kişisel hınç değildir. Şu düzenin anayasasında kişilere dayak atmak, kişileri soyarak cezalandırmak diye bir şey var mı?" Drej Davut yayvan yayvan gülümsedi. "Yok," dedi, "ama biz askeriye rejimindeyiz şimdi. Anayasayı değil, baba yasayı uyguluyoruz. Yeterince kibar davranamıyoruz. Ranzadakiler kendilerini tutamayıp makaraları koyuverdiler. Yeterince kibar olmadığımızın farkındayız, dedi Serkan. Bizler de inancımızın ve onurumuzun buyruklarını uyguluyoruz. Bundan dolayıdır ki coplarınız kellelerimize her istediğini yaptıramayacaktır. Bundan sonraki tartışma ineceksiniz, inmeyeceksiniz inatlaşmasına döndü. Drej askere mahkumu ranzalarından indirip sayım düzenine sokmasına emretti. Ranzalarda askerle mahkumun çekişmesi başladı. Alt ve orta ranzada bulunanların bir kısmı zorla çekilerek yatakhane meydanına çıkarıldı. Birkaçının atleti yırtıldı, don lastiği koptu. Üst ranzalardan Cacoz Cemil ile Rahim hariç hiç kimseyi indiremediler. ''Boşuna uğraşmayın as subayım'' dedi Mekap. ''Bizleri sayım düzenine sokamazsınız. Burası bahçeye benzemez. İnada binerse 24 saat uğraştırırız bölüğünüzü. En iyisi bizleri ranzalarda sayın ve çekip gidin.'' ''Sizin amacınız sayımın bu şekilde verilmesini bu cezaevine yerleştirmektir. Onun için bu tip bir direnişe girdiniz.'' ''Hayır'' dedi Ziya. ''Bugünkü uygulamayı protesto amacını taşıyor ve bu sayıma özgürdür. Yarın sabah sayım düzenine gireceğiz. Ama eskisi gibi biz saymayacağız, siz sayacaksınız.'' ''Hoppala, eski köye yeni adet getiriyorsunuz.'' ''Merak etme'' dedi Mekap. ''Eski köyü insanca yaşanılır bir hale getireceğiz.'' Ranzalarından sürükleyip meydana çıkardığınız arkadaşlarımızı bırakın da ranzalarına gelsinler. Sayımınızı ranzalarda alıp da gidin. Hayır dedi Dreş. Bunları ranzalardan alnımızın teriyle söküp getirdik. Burada sayılacaklar. Çavuş Mustafa dönerek. Oğlum ilk ranzadan başlayarak mahkumu say bakalım. Bunlar burada sayılacaktır. Ranzalarında değil. Ranzalardaki çekişme boğuşma durdu. Askerler yere indiler. Ranzalarında kalmayı başaran C2'liler mağrur ve sevinçli bir gülümseyişle bağdaş kurdular. As subayı, Duman Bey'i ve baş gardiyanları ''Hadi bakalım toz olun hadi'' dercesine bakışlarıyla ezdiler. Tartışmalar ve çekişmeler sırasında hiç konuşmayan Duman Bey sayımı alıp koğuşu terk ederken ''Kelleyi koltuk altına almış alçak herifler, bunlarla baş etmek çok zor'' diye mırıldandı. B2 koğuşu da aynı şekilde inmedi ranzalarından. Dreş bu koğuşun C2'den daha dişli, daha deneyimli olduğunu biliyordu. Bunları ranzalarından söküp sayım düzenine sokmanın nedenli çetin olduğunu biliyordu. Buna rağmen C2'de yaptığı gibi askeri ranzalara üşüştürdü. Yarım saatlik boğuşma, bağırışma ve dayak sonucunda meydana ancak koğuşun dörtte biri çıkarılabildi. Bunlar da genellikle alt ranzalardandı. En alt ranzada olmasına rağmen Arap İbo gibi 5-6 kişiyi askerler ranzalarından sökememişlerdi. Sonunda sayımı C2'deki gibi yapıp gittiler. Bölük koğuşu terk ederken Tantana Yusuf, ''Gidin uyuyun, gidin uyuyun, yoruldunuz. Uyumadan önce analarınıza bir mektup yazmayı da unutmayın. Mektupta komutanlarınızın size bugün neler yaptırdıklarını anlatın. Hayır dualarını alın.'' diye söylendi.